Ayrım 19, sayfa 177. Maria da bu meşakkatli yolculuğu tamamlayamayan öteki şanssız mübadiler gibi hiç bilmediği bir mezarlıkta, hiç tanımadığı insanların yanına gömülmek üzere bekletildi. Limandaki ölümlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Ölüler belli bir sayıya ulaşana kadar bekletiliyor ve sonra da toplu halde gömülüyorlardı. Kafile üyeleri limanın her yanını keşfetmiş ve yavaş yavaş bu belirsiz bekleyişten sıkılmaya başlamıştı. Akdeniz'in boğucu sıcağı çadırı yavaş yavaş teslim alınca bunalan Ira da dışarıya çıkmaya karar verdi. Dışarı adım atar atmaz karşısında masmavi denizi görünce derin derin iç geçirerek yosun ve deniz kokusunu içine çekti. Evvelden limanı kullanan sandallar ve mavnalar ileride kendilerine derme çatma bir barınak yapmış, ana limanı tümüyle mübadilere bırakmıştı. Ira gelip geçen kayıkları izledi bir süre. O teknelerden birinde tek başına olmayı ve önünde uzanan masmavi denizde sonsuza kadar kürek çekerek hayatını tamamlamayı arzuladı. Denize dalmış düşünürken birden limanı bir heyecan dalgası sardı. Herkes kıyıya koştu. Yeni bir gemi geliyordu. Ira, geminin yavaş yavaş yaklaşmasını izledi. Üzerindeki yazıyı okudu. İonpolis. Bayrağa baktı, Türk bayrağı değildi. Mavi, beyaz çizgilerin sağ kenarındaki haçı görünce heyecanlandı. Yunanistan gemisi olmalıydı. Kıyıdaki herkes gibi İra'da yaklaşan geminin kendisini almak için geldiği hayalini kurdu. Bu arada Niko ve Ledo'nun kadınların toplandığı yere doğru koştuğunu gördü. İki adam, kadınlar heyecanla bir şeyler anlatıyordu. İra neler olduğunu merak etti, o da kadınların yanına gitti. Niko, herkese bir an önce hazırlanmaları gerektiğini, yaklaşan gemiye binecekleri bilgisini aldığını söyledi. Kadınların heyecanı giderek artmıştı. Herkes telaşla sağa sola koşuşturuyordu. Eleni, yan tarafta kızını görünce koşup ona sarıldı. ''Bitti, bitti, bitti İra. Ama Agnes, Agnes nerede?'' ''Çabuk onu bul.'' dedi panikle. İra, kız kardeşini bulmak için sağa sola koşuşturmaya başladı. Ama Agnes'i hiçbir yerde göremedi. Ledon'la karşılaştı. Ledon, onun öyle deli gibi sağa sola baktığını görünce kollarından tutup durdurdu. ''Ne oldu yine İra? Niye deli gibi koşuşuyorsun yine?'' İra telaşla ''Agnes, Agnes yok.'' diyebildi. Ledon ile İra ile birlikte sağa sola koşuşturmaya başladı. İra, Agnes'in kendisinden oldukça büyük, daha önce hiç görmediği bir adamla karantina binasının arkasından çıktığını görünce beyninden vurulmuşa döndü. Bir atmaca gibi adamın üstüne atladı ve ''Bırak kardeşimi pezevenk'' diye haykırarak adamın yüzünü gözünü tırmalamaya başladı. Agnes korkuyla büzülmüştü. Ledon koşarak yanlarına geldi ve hınçla adama saldıran İra'yı tutup sakinleştirmeye çalıştı. ''Dur yapma İra dur, sırası değil'' dedi Rumca. Ledo'nun araya girmesiyle İra'nın elinden kurtulan adam arkasına bile bakmadan kaçtı. İra bu kez Agnes'e yaklaşıp yüzüne okalı bir tokat aşk etti. ''Ben sana erkeklerden uzak dur demedim mi?'' dedi öfkeyle. Ledon bir anda durumu kavradı. Agnes ile Ledon göz göze geldi. O an ikisinin de gözünde hakim olamadıkları bir parıltı belirdi. Ledon sanki Agnes'in genç bir kız olduğunu ilk kez fark ediyormuş gibi bakıyor, Agnes ise bu keşfin mutluluğunu yaşıyor gibiydi. İra, Agnes'i öfkeyle kolundan çekiştirerek ''Yürü, gidiyoruz!'' diye haykırdı. Agnes, Ledon'un yanında böyle çocukça çekiştirilmekten rahatsız oldu. ''Bırak ya, ben yürürüm!'' ''Hadi dedim.'' diye kükredi İra. Agnes, Ledon'a bir kez daha baktıktan sonra ikisini de beklemeden koşar adımlarla çadıra doğru gitti. Ledon'un kafası karışmıştı ve bunu her halinden belli ediyordu. Az önce Ledon ve Agnes'in gözlerinde kısa bir an yanıp sönen pırıltıların büyük bir aşkın habercisi olduğunu sadece İra hissedebildi. Belli belirsiz. İra, Agnes ve Ledon vapuru neredeyse kaçırıyordu. Eleni merdivenlerin başında avazı çıktığı kadar ''Kızlarım, kızlarım, durun, durun, kızlarım kaldı!'' diye bağırıyor, onu tutan jandarmalardan kurtulmak için çırpınıyordu. Allah'tan kaptan onun çırpınışlarını görmüş, işi ağırdan almıştı. Ledon önce Agnes'i sonra da İra'yı gemiye bindirdi. Ardından kendi de bindi. Nefes nefese merdivenleri çıktılar. Merdivenler toplandı ve gemi demir aldı. Şans. Yolculuk boyunca kompartımandaki diğer yolcularla konuşmayan Enis ya İra'yı düşündü, ya trenin bir hayal gibi geride bıraktığı Bozkır'ı izledi, ya da yanına aldığı birkaç kitaptan biri olan Balzac'ın Vadideki Zambak romanını okumaya çalıştı. Kendini romanın kahramanı Felix ile özdeşleştiriyor, Felix ile Henriette'in aşkında kendi aşklarının gücünü, kaderlerinde kendi şanssızlıklarını görüyordu. Ancak finale geldiğinde Felix, tutkulu bir aşkla bağlandığı Henriette'i unutup Lady Dudley'e aşık olunca elindeki kitap bütün büyüsünü yitirdi. Ve Enis bu romanın kendi aşkının ifadesi olamayacağına hükmetti. Kitabın son sayfalarını heyecandan uzak bir merakla bitirmeye çalışırken birden ufukta denizin belirdiğini fark etti. Heyecanla o tarafa bakarken büyük ve beyaz bir geminin geçip gittiğini gördü. Kaybolan gemiyi biraz daha izleyebilmek amacıyla ayağa kalkıp camdan sarkmaya çalıştı. Kırık bacağını unutmuş ve sakat ayağının üstüne basmıştı. Son günlerde tuhaf bir biçimde zonklamaya başlayan bileği dayanılmaz bir sancıyla sarsıldı. Gözleri yaşarmasına rağmen geminin üstündeki yazıyı okumak için yoğun bir çaba sarf etti. Biraz daha sarkmaya çalıştı, ne var ki başaramadı. Enis, İra'nın giden gemide olabileceğini düşündü. Başı döndü, midesi bulandı, ağır ağır giden gemi Yunan bayrağı taşıyordu. Bayrak, Enis'in umudunu daha da kırdı. Yetişememişti. Kompartımandakiler onun heyecanla ayağa kalkıp acıyla oturmasını, denizi ilk kez gördüğüne yordular ve hafifçe gülümsediler. Tren gara girdiğinde İra'yı kaçırmış olma ihtimali Enis'in bütün umudunu kırmış, gücünü tüketmişti. Sanki o gemiden önce başka bir gemi Yunanistan'a mübadil taşımamış, sanki gelmiş geçmiş ve gelecek olan bütün mübadilleri gözünün önünden bir kuğu gibi süzülüp geçen o beyaz gemi yüklenmişti. Ne yapacağını bilmez halde tahta koltuk değnekleriyle seke seke gardan çıktı. Kendine yeni bir hedef koymaya ihtiyacı vardı. Önüne çıkan jandarmaya kafasındaki soruları bölük pörçük sorarak bilgi edinmeye çalıştı. Ama yüksek rütbeli bir amirini karşılamak için orada olan jandarma Enis'i doğru düzgün dinlememişti bile. Günde en az bir iki gemi seferi yapıldığını söyleyip Enis'i olduğu yerde çaresizliğiyle baş başa bıraktı. Gardan çıktı. Binanın arkasındaki meydanın eşek ve atlarla dolu olduğunu görünce şaşırdı. Sonra Mersin'in mübadiller için son durak olduğunu hatırladı. Muhtemelen hayvanlarını burada yok pahasına satmışlardı. Seke seke gidip bir seyisle anlaştı. Madem gemiyi kaçırmıştı, o halde gidip arkadaşı Şükrü'yü bulmak en doğrusuydu. Limana yeni gemi gelene kadar yapılacak en akıllıca iş bu olacaktı. Şükrü ile Konya'da aynı mektepte muallimlik yapmış ve aynı evi paylaşmışlardı. Adama Şükrü'nün adresini sordu, seyis Şükrü'yü tanıdı. Müdür bey diye söz etti ondan. Demek müdür olmuştu arkadaşı. Sevindiğiniz, müdür olması onun daha çok yetkiye sahip olacağı anlamına geliyordu. Ve elbette Enis'e daha çok yardım edebileceğini. 20 dakikalık bir yoldan sonra okula ulaştı. Şükrü birdenbire karşısına çıkan eski dostunu heyecanla karşıladı. Onu alıp evine götürdü. Enis yol boyunca arkadaşına başından geçenleri olduğu gibi mi yoksa başka türlü mü anlatması gerektiğine karar veremedi. Sonunda detaylara girmeyi göze almadığı için öğretmenlikten ayrıldığından ve Mersin'e yerleşmek istediğinden söz etti. Belki küçük bir memurluk bulabilirdi. Şükrü daha Enis'in sakat bacağını görür görmez zor günler geçirdiğini ve sıkıntıda olduğunu anlamış ve iyi bir dost olduğunu kanıtlamak için elinden geldiğince ihtimam göstermeye karar vermişti. Bugünlerde iş bulmak için Mersin tam da aradığın yer Enis dedi. Sanki bütün dünya buradan geçiyor bu aralar. Biliyorsun şu mübadele meselesi yani. Anadolu'daki Rumların yarısı Mersin'den sevk ediliyor. Tabii onların yerine yerleşecekler var bir de. Öte taraftan gelenler, onların da yolu buradan geçiyor. Mersin, Mersin olalı böyle bir hareketlilik görmedi. Bütün bu hareket içinde sana da elbet bir iş buluruz, hiç merak etme. Enis arkadaşına minnetle teşekkür ettikten sonra aklındaki soruları ardı ardına sıralamaya başladı. Az önce giden bir gemi gördüm, o buradakileri götürüyordu herhalde değil mi? Doğrudur. Hem buradakileri götürüyor hem oradakileri getiriyor. Günde en az bir iki gemi gider, bir iki gemi gelir. Giden gelen artık birbirine karıştı. Liman her gün gidecek olanlarda dolup taşıyor. Zavallılar, bir hafta sıra bekleyenler bile var aralarında, diye yanıtladı Şükrü. Enis bu cevap karşısında yeniden canlandı. Pekala İra'da, giden gemide değil, bekleyenler arasında olabilirdi. Yüreğinin acısı, bacağının acısını bastırdı. Şükrü, arkadaşının bacağını yeni fark ediyormuş gibi, ''İşten önce senin şu bacağı bir düzeltelim.'' derim. ''Çok iyi hekim arkadaşlarım var. Biraz soluklanalım da seni onlara bir gösterelim hemen.'' dedi. Enis, ''Aslında bakarsan yüklü bir alacağım vardı. Adam buraya gelmiş.'' diye duydum. ''Hani önce limana gidip onu bulabilir miyim?'' diye bir şansımı denemek isterim. ''Hazır yolum buraya düşmüşken belki yakalarım keratayı.'' dedi. Şükrü, ''Olur, olur. Az önce giden gemide değilse daha sonraki gemiye kaldı demektir. Ama bilesin, hepsi de limanda yatıp kalkmıyor. Zenginler otelleri kaptı. Biraz parası olanlar, ahırlar dahil başını sokacak her türlü damı kiralıyor. Yoksullarla yolda soyulup soğana çevrilenler ise limanda bekliyor. Yani parası bolsa limanda kalmıyor da olabilir. Bana kalırsa önce eve gidelim de biraz dinlen. Sonra gider bakarız şu senin üçkağıtçıya.'' dedi. Enis rahat bir nefes aldı. İşe Şükrü'yü bularak başlamakla ne kadar doğru bir karar verdiğini bir kez daha anladı. Görüşmedikleri süre içinde Şükrü evlenmiş, çoluk çocuğa karışmıştı. 3 yaşında bir kızı, 2 yaşında da bir oğlu vardı. Uzaktan akrabası olan karısı çok güzel olmasa da hamarat birine benziyordu. Hemen sofrayı hazırlayıp önlerine 2 kap yemek koydu. Enis ayıp olmasın diye 1-2 lokma aldı. Gözü hep deniz tarafındaydı. Gelip giden gemileri kaçırmak istemiyordu. Şükrü'nün ısrarıyla yemek sonrası kahveleri de içtiler. Şükrü'ye kalsa işi akşam serinliğine bırakacaktı. Ama Enis limana bir gemi yanaştığını görünce telaşla ayağa fırladı. ''Hadi kalkalım Şükrü'' dedi. Şükrü ''Yahu acelenle gideriz, liman şurası.'' diye karşılık verdi. Ama yine de kalkıp hazırlandı. Karısına ''Enis kardeşimin yatağını serin, tarafta aç. Şimdi bu kırık bacağıyla Mersin sıcağında bunaltmayalım onu.'' dedi. Enis, Şükrü'nün karısı Kadriye Hanım'a teşekkür etti ve verdiği zahmetlerden ötürü özür diledi. Sonra Şükrü ile beraber çıktılar. Yolda Şükrü'ye ''Zevceni iyi seçmişsin.'' diye takıldı Enis. Şükrü, ''Sende bir hareket yok mu?'' diye sordu. ''Var bir şeyler ama daha kesin değil.'' diye geçiştirdi Enis. Şükrü arkadaşının aksayan ayağına baktı. ''Zorlanıyorsan bir fayton çevirelim.'' dedi. Enis arkadaşına masraf çıkartmaktan çekindiği için onun bu önerisini reddetti. Sakat ayağının üstüne bastığı an zonklama ve acı giderek artsa da dişini sıkarak Şükrü'ye yetişmeye çalıştı. Oysa Şükrü arkadaşının yürümekte zorlandığını daha ilk anda hissetmişti. Ayağının altında yumurta varmışçasına yavaş yürüyordu bu yüzden. Limana vardıklarında Enis'in heyecandan kalbi duracak gibi oldu. Liman ana baba günüydü. Şükrü'yü gören memurlar hemen yanına gelip selam verecek kadar itibar ediyorlardı ona. ''Çoğu öğrencilerimizin velisi ya da akrabası olur. Gel, doğruca müdürün yanına geçelim.'' dedi. Oysa Enis bir an önce kalabalığın arasına dalıp İra'nın adını haykırmak ve ona kavuşmak istiyordu. Şükrü onu sürüklercesine müdüriyete soktu. Onları gören liman müdürü hemen yer gösterdi. Uzun bir hoşbeşten sonra çay söyledi. Enis giderek sabırsızlanıyor ama bu 2 müdürün elinden nasıl kurtulacağını bir türlü bilemiyordu. Derken Şükrü birden, ''Müdür bey, arkadaşım bir Rum'a büyük miktarda borç vermiş. Buraya gelmişken adamı bulabilir miyiz? Yolu buradan geçti mi?'' diye merak ederiz. ''En azından gidip gitmediğini öğrenmek mümkün mü?'' deyince diken üstünde oturan Enis rahat bir nefes aldı. Müdür Enis'e döndü. ''Adı neydi sizin Rum'un?'' ''Dimitro Venizelos efendim, Göreme'nin önemli tüccarlarından biridir.'' Müdür dışarıdaki memurlardan birini çağırdı. ''Şu defterlere bakın bakalım, Göremeli Dimitro Venizelos gitmiş mi kalmış mı?'' Memur ''Baş üstüne'' diyerek çekip gitti. Enis olduğu yerde duramıyor, memurun yanına geçip deftere bakmamak için kendisini zor tutuyordu. Müdür ikinci çayları söyledi. Bu arada camın önünden büyük beyaz bir gemi geçti. Enis hayal kırıklığıyla ayağa fırladı. Bu kez kırık bacağının acısını duyamayacak kadar kendinden geçmişti. ''Gitti, gemi gidiyor.'' diye fısıldadı. Tam o sırada memur içeri girdi. ''Göremeli kafile az önce hareket etti efendim ama içinde Dimitro Venizelos diye bir tüccarın adına rastlanmadı.'' Enis bir külçe gibi yerine çöktü. O zaman kırık bacağının acısı başına vurdu. Ama dişini sıkıp tek kelime etmedi. Soğuk soğuk terlemeye başladı. Müdür, yüklüce bir borç muydu muallim bey diye sordu. Enis tek kelime etmedi yine. Bir süre sonra güçlükle gidelim diyebildi Şükrü'ye. Şükrü arkadaşının fenalaştığını anladı. Liman müdürü de telaşlandı. Enis gidelim demesine rağmen ayağa kalkar kalkmaz tek adımı atamadan bir külçe gibi koltuğa yığıldı. Müdür memurlardan doktoru çağırmalarını istedi. Doktor geldiğinde Enis biraz da olsa kendine gelmişti. Enis'in tansiyonunu ölçen doktor kısa süreli bir oynama olduğunu söyledi. Ama bacağına bakmak için ısrar edince Enis pek yanaşmadı. Şükrü araya girip ısrar edince Enis doktora izin verdi. Enis'i adeta yaka paça revire taşıdılar. Doktor tahtayı kırdırtıp bacağı açtı. Bacağı açtıkları zaman bileğin iç tarafında irin toplamış bir yara gördüler. Doktor hariç herkes şaşırmıştı. Enis de bu yarayı ilk kez görüyordu. Eşkıyalar bacağını sararken öyle derin bir acı çekiyordu ki yaranın farkına bile varmamıştı. Son zamanlarda sık sık bacağı zonkluyordu ama bunu kırağa bağlıyordu Enis. Doktor yarayı dikkatle inceledi. Şükrü'ye imalı bir bakış attı. Şükrü durumun ciddiyetinden şüphelenmişti. ''Nedir durum doktor?'' diye sordu. ''Kangren başlamış gibi ama şansı var. Hiç olmazsa bacağı kurtarabiliriz.'' dedi doktor. Kendi kendine konuşulmuş gibi. Enis konuşmaları duyuyordu ama anlamamış gibi boş boş bakıyordu. O hala kangren olmuş yüreğinin acısıyla kıvranıyordu. Şükrü arkadaşına baktı. Onun yüzündeki derin acıyı ve hayal kırıklığını da aynı anda gördü. Yıllar sonra birdenbire karşısına çıkan ve bir zamanlar aynı evi, aynı aşı paylaştığı arkadaşının bir anda 10 yaş yaşlandığına tanık olan Şükrü, sonuna kadar onun yanında olacağına dair söz verdi kendine. Enis de kendini o andan itibaren sahipsiz bir sokak kedisi gibi arkadaşının merhametine ve vicdanına bıraktı. Ayrım sonu, sayfa 186.